Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 23 Behmen 1401, Hicri Kamer'e 21 Recep 1444 ve Miladi 12 Şubat 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye depremi üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Fars Körfezi'ndeki İran Adaları isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım.
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreterinden İslam Devrimi liderine tebrik mesajı yayınlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı İran Cumhurbaşkanı Pekin'e geliyor ifadesini kullandı. Bakri, İran ile Amerika arasında mesaj tatisi 3. taraf üzerinden devam ediyor. Tuğgeneral Kani, Laskiye valisi ile görüştü. Türkiye'de can kaybı 29 bini geçti. Katar Emiri Şeyh Tamim Türkiye'de. Amerika Normal Radar Hareketleri üzerinde nükleer silahların bulunduğu bölgeyi uçuşu kapattı. Şimdi haberler.
Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennehale, İran İslam Devrimi zaferini kutladı. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennehale, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye 11 Şubat İslam Devrimi zaferi dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Nehali'nin Ayetullah Hamenei'ye gönderdiği mesajda, İslam Devrimi bölgeyi değiştirdi ve dünya ile siyaset üzerinde büyük etki bıraktı. İran İslam Devrimi tüm özgürlük arayanlar için sağlam bir önder ve Filistin halkının gerçek destekçisi oldu ifadelerini kullanıldı. İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümü kutlamaları dün başkent Tahran olmak üzere ülke genelinde gerçekleşti. İran'da her sene İmam Hümeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Wang Wenbin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in yakında Pekin'e geleceğini duyururken, İran ve Çin'in geleneksel dostane ilişkilere sahip olduğunu, bunun her iki tarafın Çin ve İran'ın kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmek için ortak tercihi olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in 3 günlük resmi ziyaret için yarın 13 Şubat tarihinde Çin'e gideceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Reis'in Pekin ziyareti için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti icabetle gerçekleşiyor. Reis'in Çin ziyareti kapsamında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasına imza atılacak. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, 6 Şubat'ta düzenlendiği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Çin ziyareti gündemde. Bu ziyaret inşallah uygun zamanda gerçekleşir demişti.
İran Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı ve İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakri Keni, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan bir temas olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı ve İran'ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bakri Keni, Alminar kanalına verdiği demeçte, İran'ın bilimsel ve nükleer gelişmelerine değinerek, süper güçler İran milletine karşı koymak için bu gelişmeleri bir tür tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Onlar bu başarıların barışçıl olmadığını göstermek istiyor. Ancak bu iddialar %100 gerçek dışıdır ve İran'ın nükleer faaliyetleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın antlaşma ve anlaşmaları çerçevesindedir dedi. Bakri Keni, son bir yılda nükleer müzakere sürecinde bir yavaşlamaya tanık olduk. Ama bu müzakereler devam ediyor. Şu anda müzakereler iki taraf arasında mesaj alışverişi düzeyinde devam ediyor ve iki taraf da yaklaşımlarını açıklıyor ifadesini kullandı. İran ile Amerika arasında doğrudan bir temas olmadığını belirten Bakri Keni, bu mesaj alışverişinin Avrupalı ve bazen de Avrupalı olmayan aracılar aracılığıyla yapıldığını ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Suriye'nin Lazkiye kentini ziyaret ederek bu kentin valisiyle görüştü. Suriyeli kaynaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani'nin Suriye'nin Lazkiye kentini ziyaret ettiğini duyurdu. Tuğgeneral Kani bu ziyaret sırasında Suriye'de meydana gelen son depremin yol açtığı hasarların miktarını öğrenmek üzere Lazkiye valisi ve diğer ilgili yetkililerle görüşerek istişarelerde bulundu. Tuğgeneral Kani birkaç gün önce de Halep kentini ziyaret etmişti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde can kaybı 24.617'ye yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yüzyılın afeti olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29.605 kişinin hayatını kaybettiğini, 147.934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Adıyaman'da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı. Çocuğun koltuk sayesinde hayat üçgeni oluşturarak kurtulduğu bildiriliyor. Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş, 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı. Çorumlu madenciler ve Çorum itfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4. katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet'in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Evci, daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi. Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor. Gölcük depreminde ise 5 yaşındaki İsmail Çimen enkaz altında en uzun süre kalarak kayıtlara geçmiş, 151. saatte sağ olarak çıkarılmıştı.
Çok sayıda arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren İran'ın Adıyaman'da ilk Sahra Hastanesi de yaralılara hizmet vermeye başladı. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat'tan bu yana arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, insani yardım malzemeleri ve 2 Sahra Hastanesi'ni taşıyan 7 uçak İran'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderildi. Bu kapsamda son olarak İran'dan sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan 2 kargo uçağının daha gönderildiği ve yardımların artarak devam edeceği aktarıldı. İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama köpeklerine sahip 6 arama kurtarma operasyon timi, 3 sağlık ve 1 acil durum ekibinden oluşan 80 kişilik ekibi, 8 ton insani yardım malzemesi taşıyan 2 uçakla Türkiye'ye göndermişti. Sahra Hastanesi, 46 kişilik sağlık ekibi ve insani yardım malzemeleri yüklü 3 İran uçağı da 10 Şubat'ta Gaziantep ve Adana'ya ulaşmıştı. İran, şu ana kadar arama kurtarma, sağlık ve acil durum timlerinden oluşan 126 kişilik ekip ile bir Sahra Hastanesi'ni, toplamda 26 ton sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyan 5 uçakla Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştırmıştı. Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nde kamu diplomasisi ve basın danışmanı olan Abbas Cevadiyan, Anadolu Haber Ajansı'na verdiği röportajda İran'ın şimdiye kadar yaptığı yardımlar hakkında bilgi verdi. Depremin daha ilk saatlerinden itibaren Tahran'ın Türkiye'nin ihtiyacı olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirttiğini vurgu yaparak, ayrıca İran halkının da gönüllü olarak Türkiye'deki depremzedelerin yardımına gitmeyi talep ettiklerini belirtti. İran'ın Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenenlere her türlü yardımı yapmayı insani görev olarak bildiğini ifade eden Cevadiyan, bütün üst düzey yetkililer dahil Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklar ile sağlık kurumları ve yardım kuruluşlarının bu trajik olayın meydana gelmesinden duydukları üzüntülerini dile getirdiklerini belirterek, bölgede yardım sağlamaya ve hayati ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.
Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. Vahdet'in köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim bir araya geldi.
Hatay'da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için kapaklarının patladığı iddia edilen Yarseli Barajı'nda su oranının çok düşük olduğu görüldü. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay'da önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce baraj patladı kaçın şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Baraj ve çevresi drone ile havadan görüntülenirken söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.
Filistin halkının işgale karşı direnişi sürerken Batı Şeria ve Kudüs'te geçen hafta 174 direniş eylemi gerçekleştirildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistinler işgale karşı direnişlerini sürdürürken 3-9 Şubat tarihleri arasında Batı Şeria ve Kudüs'te 174 direniş eylemi gerçekleştirildiği ifade edildi. Filistin Bilgi Merkezi'nin verilerine göre geçen hafta 7 Filistinli şehit olurken 4 İsrailli de yaralandı. Filistinli direnişçiler geçen hafta işgal güçlerine ait bir insansız hava aracını düşürmeyi başardı ve 5 askeri aracı tahrip etti. Geçen hafta Filistinlerin 15 yerde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koydukları 43 taş atma ve 6 Molotov kokteyli atma eylemi gerçekleştirdikleri kaydedildi. Filistinli direnişçilerin aynı süre içinde ayrıca işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere yönelik 5 el yapımı patlayıcı atma eylemini imza attıkları bildirildi. Filistin Bilgi Merkezi geçen hafta Filistinlerin 6 protesto gösterisi düzenlediklerini ve 68 noktada işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmaların yaşandığını, işgalcilere ait askeri araçların ve tesislerin yakıldığını açıkladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Afganistan'daki Taliban hükümeti, Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, sağlık alanında ikili işbirliği görüşmek üzere Tahran'a geldi. Afganistan'daki Taliban hükümeti, Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi ile görüşmek üzere Tahran'a geldi. Kalender İbad, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek G5 Sağlık Konferansı'na da katılacak.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Lazkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine yaptığı ziyarette bu krizde Suriye halkına yardım ettiği için Rus hükümetine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı millete mesaj vermez, milletten mesaj alır, onu hayata geçirin. Bizim mesajımız da samimi ve dürüst çalışmaktır söylediğini aktardı. Batı'nın iki taraflı politikasının yeni bir konu olmadığını ve apaçık ortada olduğunu, bu politikanın 6 asırdır var olduğunu vurguladı. Suriye hükümeti, yardımların silahlı grupların kontrolünde depremden etkilenen bölgelere ulaşmasını talep etti. Ancak muhalefetle karşılaştı. Şam, silahlı grupların lojistik gerekçelerle reddettiği İdlib'de depremden etkilenen bölgelere Birleşmiş Milletler aracılığıyla yardım istedi. Aynı zamanda El-Mayadin muhabiri Suriye Kızılay'ın Birleşmiş Milletler ekibiyle birlikte 14 yardım kamyonunun İdlib'e girmesine izin vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Bu habere göre İran Kızılay'ı silahlı grupların kontrolünde İdlib ve Cendires'e girmek için izin bekliyor. İran silahlı grupların kontrolü altındaki bölgelere sağlık ekibi gönderilerek ilaç ve yardım gönderilmesini talep etmiş ancak bu talep bu gruplar tarafından reddedilmiştir.
Rusya güçleri Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerine ele geçirdiği bildirildi. Rus özel askeri şirket Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigojin savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kransaya Gor yerleşim yerine ele geçirdiklerini belirtti. Prigojin Artyomovsk'un çevresindeki 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk'u alacaklar dedi. Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner'in Krasnaya Gore'yi ele geçirdiklerini kaydederken söz konusu yerleşim yeri Artyomovsk Bahmut kentinin hemen kuzeyinde yer aldığı bildiriliyor. Artyomovsk'u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalarda yaşandığı belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Rusya güçlerinin Krasnaya Gore'de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershin'in ülkesinin Ukrayna ile ön koşulsuz ve mevcut gerçeklere dayanarak görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in cumartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce de dediğimiz gibi Ukrayna ile ön koşulsuz olması ve mevcut gerçeklere dayanması şartıyla bir görüşmeye hazırız. Vershin'in buna Ukrayna'nın karar vermediğini ancak Washington ve Brüksel'in Moskova ile görüşme kararı aldığını belirtti. Vershin'in bundan önce de görüşmeler vardı. Minsk ve İstanbul'da yapılan görüşmeler. Bu müzakerelerin Ukrayna yüzünden başarısız olduğunu hatırlamalısınız. Biliyorsunuz ki kararlar Kiev'de değil, başta Washington ve Brüksel olmak üzere diğer başkentlerde alınıyor diye ekledi. Joe Biden'in Amerika'daki başkanlığı sırasında Moskova ile Kiev arasında bir görüşme olup olmayacağı hakkında "Bu bize bağlı değil ve biz tutumumuzu netleştirdik. Bu konu Biden'a ve çevresindekilerin yeterince akıllı ve tedbirli olup olmadıklarına bağlı" diye söyledi.
Ve son haberimiz, Amerikan ordusu nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapattı. Shane balonu Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimlerin vurulmasının ardından Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı NORAD bu kez Amerikan nükleer silahlarının konuşlu olduğu Montana eyaletinde harekete geçti. Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada NORAD bir NORAD harekatı sırasında bölgedeki hava trafiğinin güvenliğini sağlamak için Federal Havacılık İdaresi ile işbirliği içinde 11 Şubat 2023'te Montana'nın merkezine geçeceği uçuş kısıtlaması uyguladı, dedi. Kısıtlamanın kısa bir süre sonra kaldırıldığı kaydedilen açıklamada ise NORAD bir radar anormalliği tespit etti ve araştırmak için savaş uçağı gönderdi. Bu uçaklar radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir nesne bulamadı. NORAD durumu izlemeye devam edecek, denildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise daha önce Montana üzerinde tespit etti. Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne milyonların katılması başlığı altında. Dün başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin geleninde İslam İnkılabı'nın zaferliğe dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe milyonlar katılarak bir kez daha devrime ve devrim liderliğine bağlılıklarını da lanse ettiler. İlgili kurumların yaptığı değerlendirmelere göre kentler ve köylerde düzenlenen 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne yaklaşık 21 milyon vatandaş katıldı. Bu rakamlar koronavirüs salgınından önce Hicri Şems'i 1398 yılında düzenlenen yürüyüşe katılım oranının %30 artış gösteriyor. Meşhur kentinde 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne yaklaşık 1 milyon ve başkent Tahran'da yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın katıldığı tahmin ediliyor. İlk tahminlere göre Elbors, Zencan, Loristan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İlam, Kazvin, İsfahan, Kirmanşah, Kohkiluye ve Boyrahmet'te 1398 yılına göre 22 Behmen Zafer Yürüyüşü katılanların sayısında %20 oranında artış gösterirken Tahran, Fars, Hürmüzgan, Kerman, Mazandaran, Erdebil ve Çarmıhal Bahtiyarı illerinde ise %30'luk artış olduğu tahmin ediliyor. Bu şehirde %40, Simran'da %52, Rezevi Horasan'da %80 ve merkezi ilde de %50 oranında artış gözlendi bildiriliyor. Sistan ve Beluçistan ve Kürdistan illerinde ise sırasıyla %45 ve %100 oranında artış yaşandığı tahmin edildi. Böylece İslam-İran halkı bu sene İslam İnkılabı'nın 44. zaferiye dönümünde görkemli coşkulu ve kalabalık katılımları ile yeni bir zafere daha imza atarak, geçtiğimiz aylarda ise kimi mihraklar ve tarafların kışkırtması ile yaşanan olayların ardından bu seneki 22 Behman zafer yürüyüşüne katılım oranının düşük olacağını bekleyen düşmanlar ve devrim karşıtları hayal kırıklığına uğramış oldular.
22 Behman aynı zamanda dünya için önemli ve harikulade bir olay olarak kabul edilebilir. 20. yüzyılın bu büyük olayı bir yandan dünyanın sulta ve bölücü sömürgeci sistemi çerçevesindeki siyasi kibir denklemlerini alt üst etti. Öte yandan Amerika başta olmak üzere batıya bağımlı en istikrarlı rejimlerden biri olan Pehlevi rejimini de ortadan kaldırdı. Büyük ve uçsuz bucaksız İran'da da stratejik, ekonomik ve jeopolitik önemi nedeniyle çok büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi ve İslam bir kez daha dünyada belirleyici güç olarak ortaya çıktı. İslam devriminin büyük lideri Ayetullah Hamenei diyor ki, İslam inkılabı ve değerli imamımız olmasaydı ve eğer İslam bu memlekette inkılap ve dönüşümün bayraktarı olmasaydı, Amerika'nın o alçaltıcı cehennemi ve taş kalpli Pehlevi'nin diktatörce yönetiminin bu ülkeden kopartılmasına umut yoktu. İran İslam İnkılabı, İslam dünyasının birliği ve Amerika elebaşlığında dünya istikbarına karşı direnişi yeni bir mesajla ve dünyada mazlumları ve özgürlükçülerini desteklemek için bir merkez kurmakla 1 milyardan fazla Müslümanın karşısında yeni bir vizyon sundu ve emperyalistlerin kalbine korku saldı. Aslında İran İslam devriminin etkisinin önemli yönlerinden biri, İran'ın sultacılığa karşıtlığı ve zorbalıkla yüzleşmeye dayalı dış politikası alanında yeni ve benzeri görülmemiş akımların ve süreçlerin oluşması olmuştur. Şimdi İslam devriminin zaferinin 44. yıl dönümünde İran İslam Cumhuriyeti uzmanlar tarafından önemli bir bölgesel güç ve uluslararası arenada etkili bir oyuncu olarak kabul ediliyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz kısa sürede 10 Siyonist'in etkisiz hale getirilmesi başlığı altında. Önceki gün Kudüs'te düzenlenen ve iki Siyonist'in de ölüm ile sonuçlanan direniş eyleminin ardından bu senenin başından beri etkisiz hale getirilen Siyonist sayısı 10'a yükseldiği belirtiliyor. 31 yaşındaki Filistinli genç Hüseyin Karaka, önceki gün işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği direniş eyleminde iki Siyonist'i etkisiz hale getirirken 7 Siyonist'i de yaraladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Filistinli genç araçlar çarpma eylemini işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdi. Eylemi yapan Filistinli Siyonist askerlerce hedef alındırarak şehit edildi. Geçtiğimiz senede ise Filistinlilerin Siyonistlere karşı gerçekleştirdiği direniş eylemi sırasında kayda değer oranda da artış gözlenmekte. Bunun çeşitli nedenleri var ancak iki neden daha ziyade göze çarpar. Birinci nedeni Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerinin artmasıdır. Bu durum işgal topraklarında Benjamin Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesinden sonra özellikle belirgin hal almıştır. Çünkü Netanyahu'nun yeni kabinesinde Filistinli karşıtı radikal isimler de yer almaktadır. Bunlardan biri İç Güvenlik Bakanı Ben Gavir'dir ki Filistinlilere karşı her türlü şiddeti destekliyor. Sadece geçen bir haftada Batı Şeria'da 7 Filistinli işgal askerlerince hedef alındırarak şehit edilirken 4 Filistinli de yaralandı. Bu şiddet eylemleri Filistinlileri korkutmadığı gibi çeşitli noktalarda direniş eylemleriyle nefsi müdafaa yapma kararlılıklarını da artırmaktadır.
Bu senenin başından beri Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te 1448 direniş eylemi gerçekleşmiştir. Aynı sürede 10 Siyoniste Filistinlilerin direniş eylemleri sonucu öldürülmüş ve 61 Siyoniste yaralanmıştır. Sadece Ocak ayında Filistinlilerin direniş eylemlerinde 7 Siyonist etkisiz hale getirildi ve 48 Siyoniste yaralandı. İkinci nedeni de Filistinlilerin Siyonist rejim karşısında hiçbir Arap ülkesinden kendilerine yardım beklentisi içine girmeme kanaatine varmalarıdır. Arap ülkeleri ya kendi iç sorunlarıyla uğraşmakta ya da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bazıları Siyonist rejimle diplomatik ilişkiler kurmuş ve Suudi Arabistan'da normalleşme yoluna girmiştir. Burada tuhaflık arz eden konu, hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistinlerin Siyonistlere karşı direniş eylemlerini kınamasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, Filistinlilerin kendilerini savunmak için yaptıkları direniş eylemlerini terör eylemi olarak görmekte. Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kudüs'te Filistinli genç tarafından gerçekleştirilen ve 2 Siyonistin ölümü ve 7 Siyonistin yaralanmasıyla sonuçlanan şehadet eylemini kınayarak bu eylemin amacının güvenlik ve istikrarı bozmak olduğunu bildirdi. Filistinlilerin direniş eylemlerinin mesajı ise oldukça açıktır ve o da şudur ki Filistin milleti işgal rejimi İsrail karşısında direnişe devam etmeleridir. Nitekim İslami Cihat sözcüsü Tarık İzzettin yeni şehadet eylemine gösterdiği tepkide bu eylemin bir kez daha Filistinlilerin işgalin son bulana kadar direnişi sürdürmek için kararlı olduklarını gösterdiğini ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Antibiyon ne bakayım.
Bir an şey tak tarjistinle ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche grüßen nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye depremiyle ilgili gün geçtikçe ayrıntılı haberler gündeme yansımaktadır. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar, depremle ilgili son açıklamalarında 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 500 atom bombasının yarattığı etkiye ve bu enerjiye sahip dedi. Öte yandan Türkiye'de yıkılan binalarla ilgili bazı işlemler yürütülüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şanlıurfa'da örneğin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların ve eksikliklerin tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında Müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ve 11 kentteki barolara bağlı 170 avukat da binlerce kişinin ölümüne neden olan binaların müteahhitleriyle belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugünkü sohbetimizde çıkan son haberleri ve maalesef ölü sayısıyla ilgili sizler bilgilendirmeye çalışacağız röportajımızda. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, çok teşekkür ederim. İlk önce size ve bütün Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sohbetimize başlamak istiyorum.
Çok sağ olun, var olun, çok sağ olun.
Şimdi efendim, siz anladığım kadarıyla deprem bölgesindesiniz. Orada şimdi durum nasıldır? Biz haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla artık arama kurtarma çalışmaları, özellikle enkazların altından yapılan bazı çalışmalar sürüyor. Ancak şimdi ölü sayısı da her saat geçtikçe artıyor ve bu da biraz daha ümitlerin azalmasına neden olmaktadır. Durum nasıl, hava koşulları nasıl, hangi bölgedesiniz siz, nasıl bir tanımlama yapıyorsunuz bu depremle ilgili efendim?
Evet evet, depremin hemen olduğu ilk gece, ertesi sabah, çünkü ben biliyorsunuz İstanbul'da çalışıyorum zaten haber merkezinde. Oradan 3 gün öncesinde ben Tatvan'a geçmiştim. Oradan da deprem olur olmaz oradan hemen direkt Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır en az etkilenen illerden bir tanesiydi. Fakat ona rağmen korkunç bir durum vardı, vahşetti. Oradan Adıyaman, Maraş ve Hatay'a gittim. Şimdi de tekrar Adıyaman'a geçtim, geri döndüm. Şimdi hava koşulları zaten korkunç bir şey. O bölgelerde kar yağışından tutun, soğuk hava ve insanlar perişan durumda. Ve onun dışına şeyi anlatabilirim. Adıyaman, özellikle Adıyaman'ın kentin 2/3'ü şu anda yok durumda gerçekten. Yani bir facia ve binalar hepsi üst üste. Fakat Adıyaman'da insanlar ilk 2-3 gün kendi çabalarla, yani sivil dayanışmayla, insanların çoğu enkazdan çıkarıldı. Çünkü Adıyaman'daki yıkım diğer yerlere oranla daha çok sanki sağlam binalar ve kolonlar vardı. Daha çok katlar çökmüştü, fakat ara katlarda falan şeyler çok fazlaydı. Yani çıkabilecek, kurtarılabilecek durum çok fazlaydı. Bu da umut veriyordu. Fakat geldiğimiz aşamada, şimdi yarım saat önce AFAD Genel Müdürlüğü şeyi açıklama yaptı. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu anda 29.750 civarında falandır. Yani 30 bina yaklaştı. Fakat birçok binada hala Antep'te, Antakya'da, Hatay'da, Adıyaman'da, İskenderun'da, Şanlıurfa bitti, yani kazı çalışması, enkaz kazı çalışması ve bunlar da halen çalışma devam ediyor ve ölü sayısının çok olmasından gerçekten endişe duyuyoruz. Çünkü şundan dolayı söyleyebiliriz, yani şu anda 29 bine yakın, yani binanın tamamen yok olduğuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Şimdi bu 29 bina üzerinden bir kayıp hesabı ya da kayıp bir durumu özetlersek, açıkçası oldukça çok yüksek. Yani bu gittikçe de endişelendiriyor tabii. Yardımlar gelmeye başladı insanlara, fakat biraz koordinasyon sorunu var ve bu devam ettikçe de insanlar, özellikle yardımdaki adaletli paylaşım olmamasından kaynaklı, insanlar geceyi dışarıdan geçiriyorlar ve çocuklar var çadırlarda, bazen bazı yerlerde çadırlar yok ve bazıları mesela kendi akrabaları yanına, daha çok köylere falan gitmişler ve ona rağmen çok ciddi bir açıkçası şey durumu var, yani ihlal durumu var ve adaletsizlik de o konuda çok yoğun. Mesela ben Adıyaman'da Çelikhan ilçesine geçtim. yani depremin büyüklüğünü aslında ben orada anladım. Şimdi bir bina büyüklüğündeki kaya parçaları, deprem hattı muhtemelen onun üzerinden geçmiş. Bir bina kaya bir bina boyutunda bir kaya parçası ya da yüzlerce kaya parçaları o binalar büyüklüğünde hepsi aşağı inmişti ve hepsi arada düşün dağlar arada yarılmış. Böyle bir şey ben görmemiştim. İlk defa karşılaştım böyle bir şey falan. Korkunç bir şey. Biz bu tür durumları biraz televizyonlarda ve filmlerde daha çok senaryolar olarak görüyorduk ve bunu gerçeğiyle karşılaştım. Ve bunun depremin büyüklüğü o fay hattının geçtiği özellikle Maraş merkezli ve onun üzerinden de işte Adıyaman özellikle Suriye topraklarına kadar ve oradan da Hatay yani Antakya bölümünü falan artık düşünemiyorum açıkçası.
Tahran Radyosu.
Doğru. Şimdi orada arama kurtarma ekiplerine yardımda bulunan ülke dışından gelen yabancı güçler nasıl bir performans sergiliyor? Orada görüyor musunuz yakından faaliyetler?
Ya onu gördüm aslında birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri gelmiş. Gerçekten çok daha mesela ben onları biraz Türkiye'deki arama kurtarma ekipleriyle karşılaştığımda onlar çok daha profesyonel ve titiz de çalışılıyor. Nitekim birçok yerde kurtarılan insanlar, enkazda çıkarılan insanlar da onlar tarafından çıkardı. Elbette Türkiye'deki arama kurtarma ekipleri onlar da çok büyük emek veriyorlar. Fakat onlar daha profesyonel ya da arama kurtarma cihazları oldukça malzemeleri oldukça daha fazla daha profesyonel olduğu için onları çok daha iyi yapabiliyorlar. Fakat bir kaos ve kargaşa da var. Yani sevk idarede yani organize etmekte arama kurtarma ekiplerini organize etmekte daha verimli hale getirmekte de ciddi eksikler yaşanıyor. Zaman zaman kargaşaya neden oluyor. Zaman zaman gerginliğe neden oluyor. Bir de öbür taraftan çünkü yakınlarını enkaz altından bekleyen ve bir an önce zamanla yarışan insanlar var. Fakat şunu söyleyebilirim yani gelinen aşamada artık mucizeler olabilir. Yoksa onun dışında da açıkçası hem havanın çok soğuk olması hem de bu kadar zaman ve saat içerisine dayanabilecek bir irade olup olmadığı konusunda da insanların ciddi umutları tükenmiş durumda. Yani biraz bir nebze olsa da gerginlik de fazlalaşmaya başladı. Çünkü umudunu kesen akrabalar, yakınlar biraz artık neden böyle yapılmadı, neden daha hızlı davranılmadı, neden daha çabuk davranılmadı ya da yöntem metot konusunda bir sorgulamaya da başladı ve bu da alanlarda ciddi gerginliğe de neden olabiliyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ile ilgili sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü sunduk. Yarın akşamki yayınımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda İran basınında yer alan haber başlıklarına değinelim.
Risalet gazetesinde İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü yürüyüşlerinin dünya basınında geniş yankı bulması Suriye Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Buzine Şaban'ın Amerikalı yetkililerin yalanlarını şiddetle eleştirerek Washington'un Suriye halkına uygulanan bazı tek taraflı yaptırımların kısmen ve geçici olarak askıya alındığı yönündeki iddialarının yalandan ibaret olduğunu duyurması gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde Irak Haçlı Şabi hareketinin Suriye'deki depremzedelere yardımını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak gönüllü halk güçleri olan Haçlı Şabi hareketinin El Anbar operasyonunun komutanı Kasım Musli, bu teşkilatın Suriye'nin deprem bölgelerine bağış yapanların başında geldiğini vurguladı. Kasım Musli şöyle dedi. Suriye halkına yardım konvoylarının gönderilmesi operasyonu konusunda Suriye hükümetiyle tam bir koordinasyon söz konusudur. Haçlı Şabi'nin ağır makineleri ve vinçleri Suriye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki molozların kaldırılmasına yardımcı olmak için gönderildi. Irak'tan Suriye gönderilen konvoyların güvenliğinden Haçlı Şabi sorumludur. Amerika'nın Suriye halkına yardımın ulaştırılmasını geciktirmek için yaptığı baskılar çabalarımızı asla etkilemeyecektir.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın dört bir yanında İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü kutlamalarının görkemli bir şekilde düzenlenmesi, İran'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sağlık ve insani yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı daha Türkiye'ye göndermesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Nijerya İslami Hareketi liderinin İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü dolayısıyla açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Nijerya İslami Hareketi lideri Batı Siyonist ekseninin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerleyişiyle asla başa çıkamayacağını söyledi. Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, Batı Siyonist ekseni asla kazanamayacak. Dünyada ve İran İslam Cumhuriyeti'nde İslam'ın nurunu söndürmeyi başaramayacaktır diye kaydetti. Zakzaki, İran İslam İnkılabı'nın 44. yıl dönümü münasebetiyle Fars Haber'e verdiği röportajda şunları söyledi. Ayetullah Hamene'yi aynı İmam Hümeyni gibidir ve İmam Hümeyni'nin cisminin aramızdan ayrıldığı ama onun ruhunun İmam Hamene'deki baki olduğunu söylenebilir. Şeyh Zakzaki, düşmanların tüm komplolarına rağmen Nijerya'daki İslami hareketin gelişmesine ve ilerlemesine değinerek şunları kaydetti. Allah'ın izniyle bu hareket İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar devam edecektir ve onu durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Şeyh İbrahim Zakzaki, Nijerya'daki Sünnilerin hatta Hristiyanların İslami harekete yönelmelerinin sebebi hakkında şunları söyledi. Sünniler, Şiiler, hatta Hristiyanlar hayatta adalet ve insanlık arıyorlar ve İslami hareketin işleri ıslah etmeye ve insanları sıkıntılardan kurtarmaya gelen tek hareket olduğuna inanıyorlar. Hapishanede geçirdiği tüm yıllar boyunca Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetlerinin devam ettiğine değinen Şeyh Zakzaki şunları söyledi. Bu hareketin faaliyetleri hiç durmadı ve hapishanede olmama rağmen çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
Cami Cem gazetesinde Siyonist rejim analistinin bu rejimin çöküşe yüz tuttuğu yönündeki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist İsrailli bir yazar ve analist bu rejimin son 70 yılda hiçbir sorununu çözemediğine ve artık İsrail'in yıkım aşamasına girdiğine işaret etti. Siyonist rejim uzmanlarından ve çevrelerinin bu rejimin yakında yıkılacağına dair itiraflarının ardından bu ünlü İsrailli yazar ve analist Michael Prison, Siyonist toplumdaki iç bölünme ve yozlaşma yoluyla sahte İsrail rejiminin yıkılmasının senaryosunu çizdi. Bu Siyonist analiz İbranice Haris gazetesinde yayınlanan bir makalede tüm medeni insanların yakında İsrail'i terk edeceğini ve bu topraklarda sadece aşırılık yanlılarının ve faşistlerin kalacağını ve İsrail'in yıkımına kadar bu toprakları yöneteceğini vurguladı. İşgal rejiminin solcuları ile bağlantılı olan bu yazar yazısının devamında 1948'de işgal altındaki Filistin topraklarında sahte İsrail rejiminin kurulduğu yıl İsrailler için umut dönemi başladı. Ancak 1967'de aşırılık yanlılarının İsrail toplumuna girdiği yıkım aşamasına girdik. Bu aşamada sadece liderler değil tüm İsrail toplumu aşırılıklara doğru ilerledi ve mantıktan uzaklaştı dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin hava kuvvetleri personelini kabul etmesi,
İslami kalıbı liderinin özel af kararını vermesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın yeni Fransız Büyükelçinin güven mektubunu kabul etmesi,
İran Savunma Bakanlığı ve ordusunun ilk yeraltı hava üssünü tanıtması,
İran'da demiryolu kapasiteleri toplantısının düzenlenmesi,
İran güreş milli takımının dünya şampiyonu olması,
İran Dışişleri Bakanı ve Antonio Guterres'in telefonda görüşmesi
ve ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarının İran'ı tebrik etmesi
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Ordu Hava Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve personelinden bir kesim ile görüştü. 1979 Şubat'ında kimi hava kuvvetleri, personeli ve komutanının İslam İnkılabı'na destek verip İmam Hümeyni'ye biat etmesi gününün yıl dönümü dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi hava kuvvetleri personeli ve komutanlarını kabul etti. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede mümin, devrimci, aziz, halka yakın ve ilerici, hayret verici orduyu överek bu olayı da İslam İnkılabı dalgasının önemli bir parçası olduğunu belirterek İslam İnkılabı sonrasında hava kuvvetlerinin önemli rolüne vurgu yaparken düşmanın İran milletine diz çöktürme yönündeki asıl hedefi hususunda aydınlatmalarda bulunmaya çalıştı. Bu sinsi komplonun karşısındaki en önemli görev birlik stratejisinin korunmasıdır. İlahi tevfik sayesinde bu senenin 22 Behman günü milli birlik ve güvenliğin simgesi olacaktır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine devrimin kalıcılığına da vurgu yaparak Fransız ve Sovyet devrimleri gibi dünyanın büyük devrimlerinde sert ve katı diktatörlüklerin başarısızlığını veya geri dönmesini, temel ihtiyaçların ve tehlikelerin ihmal edilmesi ve kişisel meselelerin öne çıkmasına bağlayarak şu hatırlatmada da bulundu. İslam İnkılabı bu afetlerden ırak durmuş. Tabii bizim de sorunlarımız var. Farklı hükümetlerimizde farklı durumlar doğmuştur. Ancak genel olarak ileriye doğru maddi ve manevi gelişime doğru hareket etmeye çalışmışız. İhtiyaçların karşılanmasına özen gösterilmesini, devrimin hayatı ve dinamizmi için gerekli gören devrim önderi, temel ve önemli bir ihtiyaç olan milli birlik üzerinde durdu.
İslam nizamına karşı düşmanın açık plan ve hedefinin devrime diz çöktürmek olduğunu belirterek tabii ki tam tersini söylüyorlar. Tıpkı 15 yıl önce Amerikan Başkanı'nın bana yazdığı bir mektupta açıkça yazdığı gibi, "Sisteminizi değiştirmeye niyetimiz yok," dedi. Ama aynı zamanda merkezlerinde İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeyi planladıklarına dair haberler aldık. Ayetullah Hamine'yi kötü niyetlilerin İslam Cumhuriyeti'ni yok etmek çabalarının gerekçesini belirterek şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti bu önemli stratejik ve nimet dolu bölgeyi onların ellerinden almıştır. İslam İnkılabı rehberi şöyle devam etti. Düşmanın asıl stratejisi ihtilaf oluşturmak istemesidir. Çünkü böylece geleceğe dönük umutları yok etmek istiyorlar. Siyasi kesimler arasında, halk kesimleri arasında hükümete yönelik kötümser bir süreç başlatmak, örgütler arasında ihtilaf yaratmak hep onların izlediği siyasetlerdir.
Bugünkü orduyu bağımsızlığın ve gücün simgesi, halkın ve yetkililerin güvendiği ve sevdiği bir sembol olarak nitelendiren İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şunları da kaydetti. Bugün ordu halkla beraberdir, halkın yanındadır, halk arasındadır ve eğer geçmişte ordumuz Amerikalılardan satın alınan uçak parçalarına dokunma hakkı olmasa bile ambargoya rağmen kendisi uçakların yaratıcısı ve mucidi haline geldi ve örneği son zamanda gösterilen insanlar için hayret verici, büyük ve onurlu işlerin yapıcısıdır. Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda Suriye ve Türkiye'de meydana gelen son depremden etkilenen insanlara başsağlığı diledi ve hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi ve şunları söyledi. Ülkemizin sorumluları da elhamdülillah yardımlar yapmışlardır. Yine de yapacaklardır.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İslam İnkılabı zaferinin arifesinde mahkumlar ve suçluların bazı kesimlerinin affına dair fermanı onayladı. İran Yargı Erki Başkanı'ndan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye öneri üzerine son olaylarda ve kaos vakalarında mahkum edilen ve suçlu sayılanların affı ve cezalarının azaltılması onaylandı. İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Ece'yi İslam İnkılabı liderine bu konuda yazdığı mektubunda şu ifadelere yer vermiştir. Son olaylarda başta gençler olmak üzere çok sayıda kişi düşmanın telkin ve propagandası sonucu yanlış davranışlar ve suçlar işlemiş. Bu kendilerine sıkıntı vermenin yanı sıra aile ve yakınlarını da sıkıntıya sokmuş. Artık bir önemli bir kısmı da dış düşmanların planı deşifre olduktan sonra devrim karşıtı ve halk karşıtı akımların amaçlarını anladıktan sonra pişmanlık ve üzüntülerini diri getirmiş ve af talebinde bulunmuşlardır. Sanık ve hükümlüler için af ve ceza indirimine ilişkin genel hüküm ve koşullar, bilirkişi çalışması ve yetkili makamlarla istişare sonucunda iki kısım halinde hazırlanmıştır.
Bu yazının birinci bölümünde son olaylarla ilgili sanık ve hükümlüler hakkında af ve ceza indirimi şartları açıklanırken, belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde sanık ve hükümlülerin davasının her aşamada kapatılabileceği vurgulanmıştır. Son olayların sanık ve hükümlülerine af ve ceza indirimi şartlarının duyurulduğu açıklamada yabancılar yararına casusluk yapmamak, yabancı istihbarat teşkilatlarının ajanlarıyla doğrudan temasta bulunmamak, kasten adam öldürmemek ve yaralamamak, devlet askeri ve kamu tesislerini tahrip ve kundaklama yapmamak ve özel davacı veya şikayetçilerinin bulunmaması şart olarak gösterilmiştir. Yargı Erki Başkanı'nın yazısında ateşli silah alım satımı ve kaçakçılığı yapanlar, hırsızlık ve eşkıyalık suçları ile silahlı bir şekilde uyuşturucu ve psikodelik maddelere bağlı suçlar işleyenler de dahil olmak üzere çok sayıda grubun bu af kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Fransa'nın yeni Tahran Büyükelçisi'ni kabul ettiği görüşmede Avrupalı ülkelerin İran'ın iç ortamı hakkındaki bazı yanlış hatalarından dolayı esef duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reis'i Fransa'nın yeni Tahran Büyükelçisi'ni kabul ettiği görüşmede Avrupalı ülkelerin İran'ın iç ortamı hakkındaki bazı yanlış hatalarından dolayı esef duyduğunu dile getirerek bu yanlış hesapların karşı tarafların istihbarat kaynaklarına bağımlılıklarından ve Büyük İran milletini anlamamalarından kaynaklandığını ifade etti.
Fransa'nın yeni Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'un güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, Fransa'da aşırıcılığın artması ve İslam düşmanlığına artan himaye konusunda uyarıda bulundu. Reisi, Fransız Büyükelçi'ye İran toplumunun gerçeklerini doğru dürüst şekilde Fransız yöneticilerine iletmelerini tavsiye etti. Fransa'nın yeni Tahran Büyükelçisi de bu merasimde ikili işbirliğinin gelişmesini temenni ederek Fransa Cumhurbaşkanı tarafından ikili münasebetlerdeki yanlış anlaşılmaları gidermek için çaba göstermek için görevlendirildiğini söyledi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri ve İran Ordusu Genelkomutanı Tümgeneral Musevi, ülkenin ilk uçak yeraltı kenti olarak tanıtılan Kartal 44 üssünü ziyaret etti. Ülkenin ilk uçak yeraltı kenti olarak tanıtılan Kartal 44 yeraltı hava üssü, farklı türlerdeki savaş uçakları ve bombardıman uçaklarını barındırabilir. Ayrıca İHA'ların bu kentte manevra yapacağı belirtilmektedir. Bu yeraltı hava üssünün taktikal bir üst olduğu ikaz, komutanlık odası, hangarlar, bakım ve onarım üniteleri, navigasyon ve uçuş teçhizatı, yakıt tankerleri ve benzeri imkanlara da sahip olduğu belirtildi.
Elektronik harp cihazları, bomba ve füzelerin de bu yeraltı üslerdeki depolarda tutulabileceği belirtilmektedir. Daha önce ise İran ordusu 313 numaralı yeraltı İHA üssünü tanıtmıştı. İran yeraltı üsleri yapımında önemli bir geçmişe sahip olup ülke genelinde birkaç füze yeraltı kenti de yapılmıştır.
İran'ın demiryolu taşımacılığının kapasite ve potansiyellerinin tanınmasına yönelik ilk uluslararası toplantı Salı günü Özbekistan, Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ülkelerinin katılımıyla Tahran'da başladı.
İran'ın stratejik konumu ve ayrıca İran'dan geçen kuzeyden güneye ve doğudan batıya önemli uluslararası demiryolu koridorları ve ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin demiryolu ağının açık sulara bağlantısı dikkate alındığında İran'ın rotası en kısa olanlardan biri olarak Orta Asya'nın denize kıyısı olmayan ülkelerinin Avrupa'ya, Hindistan'a olan yük taşımacılığında ve ayrıca İran'ın önemli limanlarından transit yük taşımacılığında doğudan batıya demir yolu taşımacılığı için en güvenli ve en ekonomik güzergah sayılır.
18 güreşçiyle 2023 yılının ilk klasman yarışmasına dahil olan İran İslam Cumhuriyeti Greco-Roman güreş takımı toplam 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz ile bu yarışmaları birinci bitirdi.
18 kişilik İran milli takımında 13 kişi madalya ile yarışını bitirdi. İran Greco-Roman milli takımı 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Bu rekabetin sonunda ise İran toplam 195 puanla şampiyon oldu. İran'ın ardından Macaristan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Greco-Roman takımları 80 puanla ikinci ve üçüncü oldu.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, aralarında Suriye ve Türkiye'de büyük bir depremin meydana gelmesi ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler üzerinde görüştüler. İran Dışişleri Bakanı, Suriye ve Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki insanlara uluslararası yardımın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, Suriye'nin İdlib deprem bölgesinde işler acısı bir durum var çünkü Suriye hükümetine bu bölgelere erişimi yok, dedi.
İran Dışişleri Bakanı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın teknik tavrının gerekliliğine işaretle İran Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı işbirliği çerçevesini belirlemişler diye kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Reisi ve İran halkının İran İslam Cumhuriyeti Milli Günü'nü kutladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili olarak şunları vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Yardımcısı Suriye ve Türkiye'ye gidiyor ve Birleşmiş Milletler Suriye dahil depremzedelere yardım etmek için tüm kapasitesini kullanacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca yaptırımların kaldırılmasına yönelik anlaşma konusuna da vurgu yaparak tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planı COEP'e geri dönmesinden başka seçeneği yok diye kaydetti.
Farklı ülkelerin cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları ayrı mesajlarda İran hükümetini ve halkını İslam devriminin zaferine yıl dönümünde kutladılar.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, Umman Sultanı Haysam Bin Tarık, Tayland Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Yedan Primedunay, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Mehreddin, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chin Gang, Malezya Dışişleri Bakanı Zambari Abdülkadir ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi bu kutlama mesajlarında hükümetlerinin İran ile yakın işbirliğini güçlendirmek kararlılığını da vurguladılar.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli haftalık programımızın başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce partsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fars Körfezi'ndeki İran adaları.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İran'ın Fars Körfezi'ndeki güzel adalarından biri Qeşm Adası'dır. Qeşm Adası oldukça sakin ve güzel bir adadır. Öyle ki güzel sahilinde ve yumuşacık kumsallarında saatlerce yürüyüş yapabilir ve gerçek huzura kavuşabilirsiniz. Qeşm Adası'nın el değmemiş doğası onu yaşamak ve çalışmak ve gayet tabii gezmek için İran'ın en gözde mekanlarından biri yapmıştır.
Qeşm Adası, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınında ve Hürmüzgan eyaletinin kıyılarına paralel olarak uzanan ve yaklaşık 1500 kilometre kare alanı olan Fars Körfezi'nin en büyük adasıdır. Qeşm Adası'nın yüz ölçümü dünyanın 22 ülkesine denk gelir ve Singapur ve Bahreyn gibi ülkelerin 2,5 katıdır. Bu ada, Sasaniler döneminde Eberkavan adı ile bilinirdi. Qeşm ilçesi ise Hürmüzgan eyaletine bağlı bir ilçedir ve Qeşm Adası'nı kapsar. Qeşm Adası'nın mazisi İslam öncesi döneme dayanır ve çeşitli adları ile İlamilerin bu bölgede milattan asırlar önce yaşadığını gösterir.
Gerçekte Fars Körfezi kıyılarında ve özellikle bu şehir liman kenti, Hark ve Qeşm adalarında İlami medeniyetine ait birçok tarihi eser bulunmuştur. Nitekim Qeşm adasında Zerdüştilerin ateş mabedi de bu dinin izleyenlerinin çok eski zamanlarda bu adada yaşadığının işaretidir. Qeşm adası, kuzeyden Bender Abbas, Hamir ilçesi ve Lenge liman kenti, kuzeydoğudan Hürmüz adası, doğudan Larek Adası, güneyden Hengam Adası ve güneybatıdan Büyük Tomb, Küçük Tomb ve Bu Musa adaları ile çevrilidir.
Qeşm Adası, Bender Abbas liman kentinden 20 kilometre uzaklıktadır. Gerçekte Qeşm Adası'nın stratejik konumu milattan binlerce yıl öncesinden 20. yüzyıla kadar tüm tarihi olayların ve savaşların içinde yer almasına ve büyük önem arz etmesine yol açmıştır. Qeşm Adası, tarihi belgelere göre İslam öncesi dönemde ve sonrasında denizcilik ve ticaret bakımından oldukça itibarlı bir ada olmuştur. Bu adanın ve çevresindeki limanların ve diğer adaların canlılığı en çok Deylemi ve Alebuye iktidarları dönemlerine dayanır. O dönemlerde ticari gemiler buradan kalkıp Çin ve Hindistan ve Afrika kıyılarına kadar gidiyordu.
Tahran Radyosu.
Qajm bu adanın şimdiki adı ve Fars Körfezi kıyısında yer alan bir liman kentinde adıdır. Hududul Alem adlı kitabın yazarı bu adadan Laft adı ile söz ederek şöyle yazıyor. Bu adada imarlı bir kent var ki ona Laft diyorlar. Dehuda sözlüğünde de Qajm sözcüğü şöyle anlatılıyor. İnsanların onun üzerine yaratıldığı fıtrat, doğa, rutbar yöresinde dar boğaz, yerde ya denizde boğaz, vücut, beden, cisim, pişmiş et, kızartma, yağ, kök ve ırk, soy, hal ve durum.
İklim bakımından Qajm Adası İran ikliminin bir parçası olarak az çok atmosferde genel hava kütlelerinden ve özellikle Sibirya, Akdeniz, Atlantik, Hint Okyanusu'nun muson akımları ve Arabistan ve Sahara'dan gelen akımlardan etkilenir ve alçak coğrafi enlemde ve Fars Körfezi'nin sıcak sularında yer aldığı için hava sıcaklığı her zaman sıfırın üzerinde ve ortalama 26 derece civarındadır. Uzun ve sıcak ve nemli yaz mevsimi ve çok kısa ılıman bir mevsim Qajm Adası'nın iklim özelliğidir.
Qajm Adası'nın en yüksek noktası Boho Dağı adı ile anılan bir yüksekliktir. Bu dağın deniz seviyesinden yüksekliği ancak 350 metre kadardır. Qajm Adası'nın yağışı ise Akdeniz şartları ve ayrıca muson yağmurlarından etkilenir. Buna göre adada yağışlı günler adanın kısmen daha serin mevsimine denk gelir ve kurak mevsim de yaz ayları ile örtüşür. Buna karşı bazen Hint Okyanusu'ndan gelen bir akımın etkisiyle Ağustos ayında zayıf bir yağış olabilir. Qajm Adası'nda hava basıncı ortalama 1015 ila 1018 miligram civarındadır ve yaz aylarında aşırı sıcaklık yüzünden hava basıncı 1000 miligram altına düşebilir.
Qajm Adası İran'ın diğer turistik adası olan Kiş Adası'na göre daha az imkanlardan yararlanmasına rağmen turist sayısı bakımından birinci sırada yer almaktadır. Nitekim gümrük verileri bu adanın sessizce İran'ın diğer turistik mekanlarını solladığını gösteriyor. Gerçekte Qajm Adası'nın seçkin konumu vardır ve Fars Körfezi kıyılarında yer alan tüm ülkelere seyahat eden gemilerin Qajm Adası'nın güneyinden geçmeleri gerekir. Nitekim birçok uluslararası uçak seferleri de bu adanın hava sahası üzerinden geçmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti 1990 yılında Qajm Serbest Ticaret Bölgesi'ni kurarak bu adayı bölgede büyük bir iktisadi merkeze ve ihracat ve ithalatı kolaylaştıracak ve sermaye cezbedecek bir yere dönüştürmek istedi. Gerçekte İran'ın zengin petrol, doğal gaz ve madenleri yüzünden ve özellikle Qajm Adası'nın stratejik Hürmüz Boğazı'na yakınlığı yüzünden bu ada Orta Doğu ve Orta Asya ve Hint Okyanusu bölgesi ve Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgelerinde büyük bir iktisadi merkez olabilir.
Qajm Adası'nın 100 bin kadar yerli nüfusu bulunuyor. Bunlar 60 beldede ve 5 kentte yaşıyor. Qajm halkı en çok balıkçılık, tekne yapımı, hurma bahçeleri ve ticaretle uğraşıyor. Qajm kenti ise adanın en doğusunda yer alıyor.
Bu kent adanın tümüne göre merkezde yer almıyor ancak stratejik konumu itibariyle eskiden beri önem arz ediyor ve Qeşm Adası'nın en önemli kenti sayılıyor. Nitekim Qeşm Adası'nın serbest ticaret merkezi olarak seçilmesi de bu kentin önemini arttırdığı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farsli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.